Sabır içinde de bir Amerikalı Kızılderili'de de var. Ama o kavramların ne olduğunu bilmek ayrı bir şey. Ve kavramların ne olduğunu bilmek, değil mi? Bu değil mi? Yani devletin ne olduğunu, uzayın ne olduğunu, sayının ne olduğunu vesaire. Bunları bilmiyoruz. Bunları kullanıyoruz. Biliyormuş gibi kullanıyoruz ama gerçekte bilmiyoruz. Yani bunu bilmediğimiz için felsefe yapıyoruz. Ya da felsefe yapma diye bir amaç yok. Amaç öğrenmek, bilmek. Devletin hakkın ne olduğunu. Hak, herkes haktan söz ediyor. Herkes hakkını isteyebiliyor. Hak alınmaz, verilmez, alınır deniyor vesaire vesaire. Hak için ölüyorlar. Ama nedir hak?
İstemiş, duygusal ya da belirli varoluşu.
Nasıl anlatacağız? Nasıl anlayacağız hakkı? Hı?
İstencin dışsal ya da belirli varoluşudur diye bir tanımlama yapmıştık evvelki derslerde hak konusunda.
Hak konusunda.
Dışsal ya da belirli varoluşudur demiştik.
Evet. Bir şey denebiliyor hakla ilgili olarak ama onun tanımı değil. Yani şimdi bu çok formal bir şey değil. Tanım, felsefede tanım istemediğimizi söylüyoruz. Çünkü tanımlarda şimdi çok şey... Yani bu yöntem sorunu ve daha önceden defalarca konuştuğumuz bir konu. Felsefede tanım isteme, kabul etmeyişimizin nedeni tanımın başka tanımlanacak öğeler içermesi. Yani bir tanım verdiğimiz zaman o tanımın içindeki şeyleri de tanımlamak gerekecek, değil mi? O zaman bu böyle geriye doğru gidecek ve pek bir anlamı olmayacak. Yani ayrıca da tanıtlamayla tanımlamayı karşılaştırırsak, ikisinin arasındaki farkı da biliyoruz değil mi? Tanımlama ve tanıtlama. Yani ben bir şeyi tanımlarsam keyfi olabilirim. Ama tanıtlamada keyfilik ortadan kaldırılıyor. Keyfilik ya da güvenilmezlik. Yani tanımlama şey olabilir, kişiye bağlı olabilir, kültürel olabilir. Bunu da anlayabiliyoruz. Ama felsefede biz öyle kültürel ya da kişilere bağlı ya da öznelere bağlı bir açıklamayla ya da içerikle ilgilenmiyoruz. Onu o yüzden tanımlamayı kullanmıyoruz felsefede. Yani tanımlama tabii ki başka alanlarda anlamı olan bir şey, kullanılabilen bir şey ama felsefede o yetmiyor bize. Niye yetmediği açık. Çünkü tanıtlanmamış öğeler kullanıyor kendisi. Onları tanıtlamak gerekiyor vesaire ve bu şey. Geometri kullanıyor değil mi tanımları?
Hocam bir şey vardı sizin internet sitemizde. Koku yöntem diye.
O bununla ilgili yani.
Tamamen bununla ilgili bir metot değildir sanırım. Onu ben arkadaşıma söyledim. Ben bilgisayar var da yani internetten de okuyamıyorum. Print etti bana işte.
Evet.
Onu yani şimdi şöyle bakın ben bu kitabı okumaya başladım.
Evet.
10-15 sayfa okudum. Yani normalde onu arkadaşlarıma da söylüyorum. Yani normal şartlarda okuyup da anlamadığım, zorlasam da anlamadığım bir kitap yok. Bunu da anlamadım demiyorum. Ama bunu anlamak için dediğiniz gibi normal bugüne kadar öğrendiğimiz eğitim sistemi kesinlikle yetersiz.
Evet.
Eksik. Yani bu durumda ne olur? Anlamış gibi olup çok daha yanlış da anlayabiliriz.
Evet.
Yani anladığımızı sanıp hatalı anlarız. Bu sefer hatalı bir felsefenin peşinden de gidebiliriz. Yani bu benim kendi içimde var. O yüzden yani bende de böyle bir mükemmellik şeyi vardır. Yani peşinden giderim. Bir şey yapıyorsam tam yapmak, öğrenmek istiyorum. Hani bunu anlamak için ben şimdi açıkçası anlamak da istiyorum. Bir bütüne ulaşmak için bunun yönteminin peşindeyim.
Evet.
Bir yöntemi daha sonra bütüne uygulamak. İkisini beraber götürmek daha mantıklı.
Şimdi yöntemin bize sağlaması gereken şey tanıtlama değil mi? Yöntemin kendisi diyebiliriz. Yani yöntem ve evet. Bu çok önemli bir konu. Yani hepimiz konsantre olalım.
Birkaç gündür de biz burada yani ben 3-4 dersi biliyorum herhalde. Gerçi bazen de yapmıyorum.
Ne yapıyoruz?
Tüze yapmıyorum. Yani tüzeye giriş aşamasındayız. Tüze yapamıyoruz. Yani ben anladığım kadarıyla. Çünkü buna bilinç olarak vakıf değiliz. Sadece yöntem tartışıyoruz. Yani bu yöntemle oturtmaya çalışıyorsunuz.
O yöntemle birlikte tüze felsefesini götürmeye
çalışıyoruz. Götürmeye çalışıyoruz ama daha çok yöntem ağırlıklı.
Evet, yöntem ağırlıklı
diyoruz. Yöntem eksik, inşa edemeyiz.
Evet. Yani eğer yöntem olmazsa, tüze felsefesi üzerine konuşacağımız şeyler, soyut hak dedik, başladık, mülkiyet, sözleşme, haksızlık, haksızlığın ayrışması falan, bunlar masal gibi ya da tarihsel diyor Hegel. O şekilde anlatılacak, yöntem olmadığı takdirde. Yani suç üzerine görüşlerimizi söyleyebiliriz. Şimdi, yani görüşlerin, burada görüşlerle ilgilenmeyeceğimiz çok açık. Değil mi? Görüşler anlamsız ya da gereksiz şeyler diyemeyiz. Çünkü dünyada 7 milyar insan var ve bunların her birinin görüşleri var. Ve bu görüşlerle devletler yönetiliyor, savaşlar yapılıyor, barışlar yapılıyor vesaire. Tamam. Yani doksa olmadan dünya dönmez. Ama felsefede ya da şu felsefe şundan doğuyor. Bunların doksa olduğunu gören bir insan, bunların bir bakıma yanlış ve yetersiz olduklarını gören bir insan artık onlarla yetinemez. İşin aslı nedir? Onu sormaya başlar. Yani bu sorular kavramları ilgilendiriyor ve uzay nedir diye sormak anlamlı bir şey bir matematik, geometriyle uğraşan birisi için. Ki geometriciler sormuyorlar dikkat ederseniz. Öklides bile sormuyor. Ama başka alanlarda da aynı sorular sorulabilir. Savaş nedir? Devlet nedir? Yasa nedir? Çünkü bunları bilmiyor insanlar. Yani burada şimdi bu şeyde yasanın ne olduğunu bilmeyenlerden birisi de Antigone. Bu pozitif hak bölümüne bakarsanız orada Sofokles Antigone'ye şunları söyletiyor. Yani bu şey önemli bir bölüm pozitif hak ve genel olarak hakla hakı ikisinin arasındaki ilişki ve bu Yunan tiyatro yazarının tabii yani Sofokles'in şeyleri bu üçlü bunlar o kültürün kendi varoluşlarına nasıl baktığını da gösteriyor. Sanatçının bakışından. Felsefeci değil Sofokles. Yani bir Sokrates değil. O zaman Sokrates var, o zaman Platon var. Bir süre sonra Aristoteles geliyor. Yani bu Sofokles'in bunu yazdığı dönem, Atina'nın klasik dönemi denen dönem, Perikles'in dönemi ve işte o Sparta ile savaşlarının yapıldığı dönem. Yani şey bir dönem değil, böyle herkesin yan gelip yattığı bir dönem değil. Aynı zamanda şeyler. Atina'nın imparatorluk dönemi ve Sparta'nın Atina'yı yenmeyi amaçla istediği ve o yüzden ikisinin arasında savaşın çıktığı bir dönem. Çok şey bir dönem, zor bir, ağır bir dönem. Ama aynı zamanda da bir şey, Doruk dönemi tarihsel olarak. Yani Yunan enerjisi burada doruklanıyor. Şeyi yapıyorlar, Partenon'u o zaman yapıyorlar. Odeon'u o zaman yapıyorlar, o aşağıda onların tiyatro salonları. Ve başka pek çok şey yapıyorlar, heykeller vesaire ve aynı zamanda da şey, o bölgenin her yerinde hemen hemen sadece Spartalılarla değil, baş kaldıranlarla vesaire şeylerini sürdürüyorlar, savaşlarını sürdürüyorlar. Çünkü Atina İmparatorluğu dedik. Aynı zamanda da bunlar, bu işler olurken şeyden yeni çıkmışlar. Perslerle savaştan yeni çıkmışlar. Yani Xerkes'i ve ondan sonra onun arkada kalan şeyini, ordusunu Xerkes, evet o büyük bir ordu yani milyonluk ordu. Onu yendikten sonra o savaşın hemen arkasından yaşadıkları dönem bu klasik dönem. Evet.
Şeyi arkadaşımın söylediği konuyla bağlantılı olarak şimdi bu yanlış anlaşılmalar yani bir kavram var bir şekilde çıkmış değil mi? Evet. İnsanlar bunu bir şekilde hak dediği zaman birileri bir şeyler anlıyor. Ama bunun bir de işte yanlış anlaşılanı var. Onun belki farklı bakışlarda çarpıtılanı var bilemiyorum. Yani o nasıl gelişiyor? Onun sistematiği nasıl? Yani sonra birisi burada yanlışlıklar var deyip esas doğruyu mu buluyor?
Ne sistematiği? Ya pozitif hak.
Kavramların doğru oturmasının.
Kavramların doğru oturması yani o şey
yani yok değil o kavram var evet. Ama bir şekilde çarpılıyor mu çarpıtılıyor mu
değil Kavram
nasıl gidiyor o? Bir şekilde doğru kavram oluyor.
Şöyle diyorduk.
İnsanlar arasında anlaşılıyor.
Hak kavramı insan varoluşu, yani insanın doğuştan getirdiği bir yeti ve bu öğrenilen bir şey değil. Var hak kavramı insanda. Ve şimdi burada daha önceki şeyde insanın hakkının sonsuz olduğu yazıyordu. Yani insanın her şeye hakkı var. Şimdi hakkını öğrenmesi diye bir şey var insanın. Yani şey demiştik, tarihte olan şey insanın, şuradan geri dönelim. Ona bakacağız.
Yani
Hakkın ne olduğu öğretilebilir mi? Yani bir takım haklar, tabii insanlar bilmiyorlarsa ve onları söylerseniz öğrenirler. Hakkın...
Yasalara geliyorlar. Mesela travma anında falan, yani bu benim hakkım. Yani bu trajedi, o anlam kırılması açısından çok önemli bir şey. Yani trajedi de çünkü mana kırıldığı için genelde insanlar trajedi anında haklarının farkında oluyor. Yani neyi yapıp neyi yapamaz ya da neyi yanlış.
O enteresan yani, bir konu. Evet.
Çünkü trajedi yani hem Greek Yunan trajedisi hem Orta Çağ trajedisi yani Dante varsa hem de Rönesans ve daha sonra modern trajedi, yani trajedi çok çok önemli. Çünkü manamız kırıldığı bir yer. Çünkü trajedi yani insan hayatında bir dönüm noktası.
Trajedide hakla ilgili olarak trajediyi nasıl gösterebiliriz? Bir saniye sırayla konuşalım. Yani bir sorduğu zaman üstüne çıkmayalım lütfen. Trajediyi hakla nasıl ilişkilendirebiliriz?
Mesela yani Antigone işte doğa haklar vardır. Biz bunların nereden geldiğini Sofokles de söyler.
Evet.
Biz tamam. Bunların nereden geldiğini bilmiyoruz. İşte bir yerden geliyorlar. Bunlar tanrısal haklar. Şimdi Antigone'nin bunun farkında olması belli bir trajik bir süreçten geçmesi gerekiyor. Yani insanlar ancak bu trajik bir süreçten geçtikten sonra bir şeyleri öğrenebiliyor. Yani bir şeyin artı ya da eksisini belli bir acı süreçten...
Trajedide şu olabilir. Bu Sofokles'in oyun...
Yani dil kırılıyor, onun için anlam kırılıyor. Yani trajedi normal insanın bir lineer dili kıran bir süreç. Çünkü düşünce kırılıyor. Hiçbir zaman yani insanlığın herhangi bir döneminde trajedi yaşadıktan sonra ya da herhangi bir trajedi yaşam hiçbir zaman eskisi gibi olamaz. Formu kırıyor çünkü.
Şimdi Sofokles'in oyununda şu var, bu aslında bütün şeylerin senaryoların da şeyi, kalitesini ve değerini oluşturan şey. Nasıl yaşadı, ne yaşadığını onları bilmek önemli. Yani burada ben biraz özetledim o Antigone'nin nereden geldiğini olayın. Olay başından şeye doğru, sonuna doğru tetikleniyor. İlk adıma, yani Ödipus'un şeyi öldürmesi, babasını öldürmesi sonunda... Efendim? Hayır, ama o olay şeyi bütün süreci belirliyor ve her şey zorunlu olarak oluyor. Yani Antigone sonunda şey... O iki kardeş birbiriyle savaşmak zorunda kalıyorlar. Antigone, Kreon'un oğlunu seviyor. Yani düşmanının, kardeşlerini öldüren insanın oğlu. Bir takım tesadüfler falan var ama trajedi şey, hakla ilgili olarak düşünürsek trajediyi, galiba orada şey var, haklı olanın o hakkından dolayı şeye uğraması, haksızlığa uğraması gibi bir çelişki var. Yani
farkına vardığı an.
Evet. Çünkü Antigone öyle bir trajedi yaşıyor ki orada onun hiçbir şeyi de yok aslında. Payı da yok. Yani evet.
Antigone isteyerek insan burada mı? Yani onun tabii öyle bir durumda karşılaşıp çöktüğü anda evet. Zorunluluğunun farkında. Tabii onun için yani trajedi şey yani öğrenme, negatif öğrenme de olabilir. Yani negatif evet. Bir şey sonuçta siz doğal hakkınızın ne olduğunu öğrenirsiniz.
Burada Antigone'nin öğrendiği şey o, doğal hak. Yani o hak pozitif yasanın üstünde. Tiran bir şeyler emrediyor, bir şeyler için buyruk veriyor. Ama Antigone diyor ki işte bu ikisi sonsuz yasalar, o tiranların pozitif yasaların üstünde durur. Şimdi bunun önemi, bu konu açısından önemi çok büyük. Yani o şeylerde söylenen Antigone'nin söylediği söz, yasaların ilksiz sonsuz olduğu, yani zamansız olduğu ve felsefede ilgilendiğimiz şey zamansız olan, tarihsel olmayan, göreli olmayan, saltık olan ve hak ideası Homo sapiens'te o şekilde o Homo sapiens'e veriliyor. Evrende hak ideası diye bir şey var. İnsan olmaksızın bile. Bunu düşünebiliyor muyuz? Yani bu basit, çok basit bir kurgu meselesi. İnsanoğlu ortaya çıkmadan, Homo sapiens ortaya çıkmadan hak kavramı ya da hak ideası diye bir şeyden potansiyel olarak söz ediyoruz. Varoluşun kendisine özünlü bir şey bu. Hak ya da sevgi ya da iyi ya da güzellik. Bunlar şey değil. Platon güzellik ideasından söz ediyor. Güzellik ideası insana bağlı bir şey değil. Bunu ontoloji konusuyla ilgili olarak da konuşmuştuk ve hak ideası böyle bir şey ya da hak kavramı böyle bir şey. Yani insan hak kavramıyla birlikte doğuyor ve hak kavramının anlamı orada yazmaya çalıştım. Bunu betimlemek çok zor. Yani hak öyle bir şey ki onu hepimiz biliyoruz ama ona anlam vermeye geldiği zaman şeyiz. Çok yeterli değiliz. Hak sonsuz demek insanın her şeyi kendi istenciyle karşı karşıya getirip orada sınır bulamayabileceği anlamına geliyor. Yani hakkın sonsuzluğu şey değil, uzaysal bir sonsuzluk değil. Sonsuzluk kavramını hatırlayın. Sonsuzluk şey değildi, sınırsızlık değildi. Nicel bir şey değildi. Ve hak kavramının sonsuz olmasını nicel diye anlamamak lazım. Yani hak kavramı öyle bir kavram ki hiçbir sona çarpmıyor aslında özsel olarak. Bütün evren benim o yüzden. Bu benim istencimin altında olması. Yani ben evreni bilebilirim. Bütün özdeksel evreni, bütün varoluşu bilebilirim. Ona bilgiyle yaklaşabilirim. Teorik olarak yaklaşabilirim. Ama bir de pratik olarak yaklaşabilirim. Yani bu iki açıyı ayırmak önemli ve benim varoluşu pratik yaklaşımım dediğim zaman istençle. Pratik sözcüğünde ya da kavramında her zaman şey var. Ya da kılgı kavramında her zaman istenç var. Hakla, istençle, özgürlükle ilgili olan şey, kılgı denen Kur'an ve kılgı. Kur'an işin düşünsel tarafı, kavramsal tarafı. Kılgı da tabii ki eylem tarafı.
Eylem.
Şimdi hakkın anlamını çıkarmaya çalışırsak, burada kırılan şey bu. Yani Antigone, onun herkes gibi onda da olan o sonsuzluktan bir yerde çiğneniyor o. Evet, bunu yaşamadan, yaşamadan tabii anlamak olanaklı değil. Yani şimdi şey gibi, insanlar ne de balık gibi içinde yaşadığı ortamı algılayamıyorlar. Yani hepimiz haklarımız korunduğu için yasal bir toplumda uygar bir toplumda yaşadığımız için eksik olanın, olabilecek olanın ne olduğunu bilmiyoruz. Yani bu şey gibi, bu uygarlıkta, bu kültürde bize sağlanan şeyler bizim onları bilmemizi, tanımamızı şey yapıyor, engelliyor normal olarak. Ve biz felsefede tekrar o şeye geliyoruz. O noktaya geliyoruz. Yani tekrar uyanmaya ve insan olma noktasına geliyoruz. O uykudan, uyuşukluktan ve aptallıktan kurtuluyoruz. Yani bugün insanlar şeyler, o hakları var, onları kullanıyorlar. Kullandıklarının ne kadar değerli olduğunu da bilmiyorlar ve onlara karşı bir yerde şey yapıyorlar sanki.
Evet. Tezat olmuyor mu? Yani hem uygarlaştıkça koruma artıyor, hem bir yandan senin dediğin gibi bilinçsiz ve uyuşuk ve aptal toplum gidiyor. Yani sanki...
O şimdi işte bu şey, yani modern toplumun kendi sorunu. Çünkü bu insanlar aptal, yani burada kimsenin bir komplosu yok. Ama aptal olmak demek, eğitimsiz olmak demek ve Nasıl maalesef emekçiler, yani insanlar daha ortaokuldan şeye fabrika tezgahında çalışmaya belirlenmişse o insanın artık biraz geri dönmesi
aşağı
ve tekrar
film oluyor, Persepolis diye. Persepolis'te benzer mesajlar.
Yani o mesajları hep duyuyoruz başından beri. Hangi mesaj? Modern toplumla ilgili mesaj.
Tabii mesela. İran anlatıyor.
İran modern mesela değil ki. Persepolis'i seyretmedik ama yani filmdeki mi?
Evet.
Ben seyretmedim.
Aklını kaybetmek açısından.
Hak. Evet. Şimdi
o zaman zaman oluyor.
O filmi seyredeceğiz. Yani ondan sonra belki daha ayrıntılı konuşuruz da. Hak sonsuz. Yani insanın nasıl bilgi yetisinin önünde hiçbir sınır yoksa istencinin önünde de hiçbir sınır yok ve ona yasak bir şeyin olmaması anlamına geliyor. Yani bu insanın tiran olması ya da hedonist olması demek değil. Ama özünde hiçbir şeyin onun hakkının dışında olmaması anlamına geliyor. Dediğim gibi bu şey biraz formüle etmesi zor. Herkes kendi başına düşünebilir ve ayrıca da şey yani konu geliştikçe, içerik geliştikçe bazı şeyleri daha iyi anlayacağız. Şimdi bunu insanın bilmesi önemli. Yani insanlar şeyi bilmiyorlardı. Örneğin Avrupalılar. Belki doğuda bilen var mıydı bilemeyeceğim ama Avrupalılar şeyi bilmiyorlardı. Hakların evrensel olduğunu ve her insanın her insana ait olduğunu bilmiyorlardı.
Yani güçle mi bağdaştırıyordu onlar? Güçlü olanın hakkı.
Güç haktır diye bir şey var. Bakış açısı var. O sofistlerden gelen bakış açısı. Yani ussal değil o. Ve Platon devletin en başında, Platon'un devletini hiç olmasa birkaç kitabını bir an önce okursanız iyi olur. O orada onu inceliyor. Yani haklı olan, güçlü olan haklı olandır. Çünkü güçlü o şey. Şimdi biraz uzak kaldı.
Hayır yani öyleydi şey evrensel olmadığı zaman.
Tabii yani eğer kölelik varsa bir toplum, bir kültürde orada evrensel insan hakları bilincinin yokluğundan ötürü var. O bilinç oraya girdiği zaman o yapı dağılır, ortadan kalkar. Yani bu hemen tabii ki 24 saat içinde olacak bir şey değil. Zaman içinde olacak bir şey. Ve insanların haklarının bilincini kazanmaları zaman içinde olan bir şey. Yani modern dönemin başında insanların ne kadar kolay sömürüldüğünü bir düşünürseniz, yani örneğin İngiltere alalım, işte 18 saat, 20 saat falan çalışıyorlar ve birkaç saat uyuyup tekrar çalışıyorlar ve bu insanlar böyle bu şekilde 20-25 yaşlarında ölüyorlar. Bu 10 yıllarca bu şekilde bu tempoda sürdürülüyor. Endüstri devrimi denen o devrim her neyse o devrimin başında ona ben bir türlü alışamıyorum yani. Çok akıl ust dışı bir şey yani o evet kömür, buhar makinesi, trenler bilmem ne ve orada şey gibi çalışan, makine gibi çalışan bir takım insanlar. Çocuklar yani küçük çocuklar bebeklerden başlıyor şey. Bugün Hindistan'da yapılan şey İngiltere'de yapılıyor. Ve bu niye yapılıyor? Çünkü burada insanlar şaşkın. Yani egemen sınıf bilmem işte sömürüyor falan. Tabii ki sömürü var ama o egemen bile şeyi bilmiyor. İnsanların orada yani çalışma saatinin niceliğinin belirlenmesi eğer bir duyunç meselesi ise bu zaman içinde oluyor. Ayrıca şey yani bu önemli. Onu tabii ki şey daha ayrıntılı olarak yine içerikle ilgili bir şekilde tartışacağız. Bir bilinç bir kültüre girdiği zaman onun o kültürde kökleşmesi ve kendine yaşama geçirmesi tam olarak o zaman olan bir şey. Yani Batılılar 16. yüzyılda dünyayı sömürmeye başladılar ve Amerika'ya kölelerini götürdüler. Ama bir süre sonra orada kendi işlerinde onlar köleliği kaldırmak için savaşmaya başladılar. Yani 19. yüzyılda kölelik kalktı. Bunları inceleyeceğiz. Bu şeyden dolayı mı? Köle daha üretken olduğu için mi yoksa kölelik ust dışı olduğu için mi kaldırıldı? Yani onları
daha üretken
sömürü kaldırırsın. Daha az üretken demek istedim. Yani öyle bir şey de var. Şimdi hak
Sizin
evet. Şimdi Hegel'in yöntem konusuna dönersek, hak ve yöntem konusu şöyle, yani ikisini şöyle bağdaştırabiliriz. Bir kavram, bu tür kavramlar, tinsel kavramlar önce dolaysız ya da genel olarak alınıyor. Yani hak olarak hak. Ondan sonra yöntemden biliyoruz. Evrensel, özellikle şeyi okursanız yararlı olacağına inanıyorum. Mantık biliminde kavram bölümü. Evrensel olarak kalamaz. Çünkü evrensel bir soyutlama ve evrenselin kendini dönüştüreceği aşama tikellik ya da belirlilik. Yani şimdi hak kavramıyla başladığımız zaman bu kavram ilkin evrensel, hak olarak hak. Ondan sonra evrenselden tikele şimdi yani buradaki paralelliği görebilirsiniz diye düşünüyorum. Mantıksal olarak evrensel kavramı tikel kavramına geçiyor. Tin alanına geçtiğimiz zaman oradaki evrensel hak kavramı, tikel hak kavramına geçecek. Ya da belirli hak kavramına geçecek. Ve burada bir ayrım ortaya çıkacak, ikilik ortaya çıkacak, bölünme ortaya çıkacak. Tikelleşmeden dolayı. Çünkü daha önceki yalınlık karşısında şimdi önümüzde şey var, bir görelilik alanı var ya da bir yani tikellik alanı, belirlilik alanı dediğimiz zaman bu şeyden farklı, evrenselden farklı. Ondan sonra bu hak alanının tikelleşmesi ahlak alanına götürüyor ve bu da şey değil, içeriğin bütünü değil, içeriğin bütünü bu iki alanın eşitlenmesi. Yani hak ve ahlakın eşitlenmesi diyor Hegel, bu da törelik alanında oluyor. Şimdi bunlar çok formüle şeyler ve anlamlı gelmiyor o yüzden. Ama bunlara bakacağız. Yani ana yapı bu Hegel'in çözümlemesinde.
Eşitlenmesi derken tam neyi?
Hak ve ahlakın tam olarak çakışmaları.
Yani
öyle anlayabiliriz.
Ahlak tikel olan, hak evrensel olan, onun şeyde tikelde kendini bulması gibi veya işte varlığını bulması.
Onu yine ağır bir konu bu. Çünkü ahlakın ve hakkın eşitlenmeleri gerçekten şey. Yani yöntemin getirdiği bir şey. Çünkü törellik. Ama şöyle bir şey var. Törellik alanında emin olduğumuz şey şu. Hak istenç karşısında kendini buluyor. Yani bunu o bölümde daha iyi formüle edeceğiz ama şimdi şey yapalım, haktan ahlaka geçmeye çalışalım ve o bölüme, yani törellikle işler nasıl oluyor ona bir bakalım. Çünkü hak alanının karakterini iyice anlamadan öteki tarafa onu uygulamanın bir anlamı olmayacak. Yani o yüzden takıldım ve yapmayalım çünkü çok anlamsız olacak. Yani tikelin ve evrenselin eşitliği kurulmadıkça, onların birliği kurulmadıkça şeye geçilmiyor, üçüncü momente geçilmiyor. Ve üçüncü moment, tekillik momenti, bireysellik momenti, özdenlik momenti, aslında gerçeklik momenti, onun anlamı o önceki iki momentin eşitlenmesi. Yani bu, tabii ki şey, baştan söyledik, bu çalışmanın temeli mantık bilimi. Ama Hegel'in kendisi bu kitabı, sadece mantık bilimi okuyanlar ya da onu çözmüş olanlar için kaleme almış değil. Yani bunu pek çok insan mantık bilimini pas geçerek okuyorlar ve bir takım şeyler çıkartıyorlar. Şimdi Hegel'in çözümlemesini izlemeye çalışıyoruz. Onu yorumlamak ayrı bir şey. Yani Marx bunu şey yapamıyor. Bu kitap üzerine Karl Marx'ın görüşleri şeyde var. İnternette var. O 1844 el yazmaları, Hegel'in hak felsefesi, tüze felsefesinin eleştirisi falan. O tür şeyler bol miktarda var. Marx en azından bir fikir edinmek için ona bakmakta yarar var. Yani.
Hocam bir şey sorabilir miyim?
Evet.
Kitapta yani her konunun paragrafında kendinde ve kendi için diye böyle bir terim geçiyor. Özgür istenç. Kendinde ve kendi için işte hak. Hani bu kendinde ve kendi için tam olarak ne demek?
Şimdi ona bakalım. Yine şey.
Bütün paragraflarda yine çok kelime kullanılınca yine de
Pekala. O zaman şimdi kendinde hak dediğimiz zaman birinci bölümde soyut hak. Kendinde. Ahlak bölümünde kendi için hakka geçeceğiz. Ve kendi içinin ne olduğunu orada anlayacağız. Şimdi hak alanında temel durumumuz şuydu. İstenç kendini belirliyor. Yani hak alanında istenç henüz kavramında ya da dolaysız istenç diyelim. Kavramının anlamı da bir yerde o aslında. Yani, hakkın dolaysızlığı ne demek? Hakkın dolaysızlığı soyutluğu anlamına geliyor. Bu da soyut hak dediği şey Hegel'in aynı zamanda öyle. Şimdi birinci 105. paragrafta birinci şeye bakalım. Ahlaksal duruş noktası salt kendinde değil ama kendi için sonsuz olduğu ölçüde istencin duruş noktasıdır. İstencin kendinde ve kendi için olması ne demek? Bunu burada kullanıyor ve bunu anlamamız gerekiyor. Şimdi istencin yansıması diye bir şeyden söz ediyor orada. Onu biz soyut hak alanı için de kullanabiliriz. Ya da istencin kendini dış dünyaya yansıtması. Mülkiyet dediğimiz şey. Mülkiyet şöyle, mülkiyet cisimsel, fiziksel bir şey değil. Yani mülkiyet bu kalem demek değil. Bu mülkiyet olmayabilir, değil mi? Yani bu kimsenin istencine ait olmayabilir. Ama yine de kalem olabilir, yine de işe yarayabilir vesaire. Nedir mülkiyet? İstenç. Şimdi doğal bilincin en başta sözünü ettiğimiz kavramlar konusundaki bilgisizliği bu. Yani mülkiyet nedir bilmiyor. Ama mülkiyet hırsızlıktır diyor falan proton şeyinde. Şimdi proton şeyini hatırlayalım, önermesini ya da yargısını, o yargı demek ona daha doğru. Ve onu anlamaya çalışalım. Proton mülkiyeti biliyor mu gerçekten?
Sahip olunan anlamı nasıl?
Mülkiyet. Yani şimdi hak alanındayız ve kendinde istenç ve kendi için istenç. Bunları inceleyeceğiz. Bu arada mülkiyete geldik. Mülkiyetin kendinde hak alanına ait olduğunu düşünüyoruz. Ya da mülkiyetin, dedi ki istencin kavramında ya da dolaysızca dışsallığa yatırılmasıdır mülkiyet. Bu da anlamsız geliyor. Çünkü dolaysızlığın anlamının netleşmesi için dolaylılığın oraya bağlanması gerekiyor ya da onunla bir karşılaştırma gerekiyor. Henüz o yok. Ahlak alanı istencin kendi kendisine nesne alması alanı demek. Yani bu özel şey bu. Anlatım bu ve soyut hak alanında istenç doğayla karşı karşıya. Ahlak alanında istenç kendini karşısına koyuyor. Birincisi kendinde, ikincisi kendi için. Hak alanında, soyut hak alanında istenç kendini doğrudan doğruya yatırıyor. Yani bir şimdi bunları inceleyeceğiz. Hegel kendisi sorguluyor ve inceliyor. Yani hak alanı sadece mülkiyetten oluşmuyor. Sözleşme var ve haksızlık var ve buralarda da istenç neler yapıyor, ne durumda? Yani bu ahlak alanını çözdüğümüz zaman önceki alan biraz daha şey olacak, açılacak. Çünkü şu an önceki çözümlemeler şey kaldı, yani kuru kaldı ve biraz bağlantısı kaldı. Ama kendi işlerinde şeyleri vardı onların, mantıkları vardı. Yani sözleşme mülkiyet olmaksızın olamıyordu ve sözleşme olmaksızın haksızlık olamıyordu. Dolayısıyla orada da bir mantıksal çıkarsamalar dizisi vardı ve sistem çalışıyordu ya da yöntem çalışıyordu. Şimdi hak alanına geldiğimiz zaman salt kendinde değil ama kendi için sonsuz olduğu ölçüde istencin. Şimdi burada Hegel'in kendisi kullanıyor. Kendi için sonsuz olmak ne demek? Bu az önce sonsuzluk kavramıyla ilgili olarak söylediğimiz şeyin ta kendisi. Bir şey, yani sonsuzluğu nicel büyüklük diye düşünmek şey. Onu siliyoruz. Nasıl?
Hiçbir engelle karşılaşmıyor.
O sonsuzluk değil. O sonluluk aslına bakarsanız. Çünkü hiçbir engelle karşılaşmamak demek, hep ilerleyebilmek demek. Ha? Ama henüz karşılaşmamış, yani henüz daha gidecek yolu var. Yani henüz sonsuz değil, henüz sonlu. Sonsuza ilerleme demek, hep sonlu olmak demek. İlerlemenin kendisi sonluluk demekten. Yani sonsuzluk değil. Düşünebiliyor muyuz? Kötü sonsuzluk... Hegel'in kötü sonsuzluk dediği şey bu. Sonsuzluk erişilmediği sürece sonsuzluk olarak kabul ediliyor. Hı. Ama erişilmediği sürece de henüz sonludayız anlamına geliyor. O zaman sonsuzluk o değil. Değil mi? İnsan ne kadar açık ve yalın şeyleri kendi başına düşünmüyor ve ne kadar az insan bunları düşünüyor ve ondan sonra işte bu yüzden insanlar yani aptal kalıyorlar. Çünkü yaşam onlara düşünme şansı ya da düşünme olanağı bırakmıyor. Sonsuzluk şey değil, sayısal ya da nicel bir şey değil. Kendi için sonsuz demek.
O eğitim de ancak bu sistemin düşünmekte izin vermiyor ki. Sadece bunlar bu durumda.
Yani ama işte bu eğitim insanların bir yerde kendi kendine dayattığı bir model ve yani Türkiye'nin şu an şeyini düşünün, şu özel dershane rezaletini düşünün. Evet. Yani bunu Amerika mı dayattı? Bunu hiçbir şeyde. Bu kültürün kendi ahmaklığından türeyen bir şey. Dünyanın hiçbir yerinde bunun bir benzeri. Bu kadar aptalca ve bu kadar anlamsız bir eğitim sistemini kendisini çürüttü. Yani sonsuz, büyük ölçüde şey.
Eğitim sisteminin kötülüğünden mi oldu? Yani o kadar çünkü tabii. Eğitime de dar ve bir
evet. Yani bu soysuzlaştırdığı eğitimi çünkü birçok yerde öğrenciler lisedeki performanslarına göre üniversitedeki bölümlerine atanıyorlar ya da böyle elde ediyorlar. Ve onun için de liseler hem anlamlı oluyor hem güzel oluyor hem kaliteli oluyor. Hem insan kalitesi yüksek oluyor. Hem eğitimin kalitesi hem sonuçta gönenç ve daha insanlar akıllı oldukları için daha da türeli oluyorlar, daha adil oluyorlar. Burada öyle değil. Burada resmen bir kültürsüzlük şeyi var şu anda. Onu çözmek gerçi şey değil. Çok yani pek çok kuşak o şeyden çıktı zaten. Tornadan çıktı. Nasıl bir tornaysa o. Ve onlar şu anda şeyler. Yani açıkça bu böyle. Lise son sınıfa gelen bir öğrenci liseye uğramıyormuş.
Peki ben şunu söyleyeyim.
Ezberliyor yani. Şeye hazırlanıyor.
Şu anda bunun felsefeye yansıması ne şekilde oldu talebelerde? Çünkü çocuklar robot gibi geldi.
Felsefeciler de mi robot gibi oldu?
Evet, yani başarıları nasıl şey yaptı? Yani başarı nasıl?
Şu an hiçbir başarı yok Türkiye'de. Evet. Akademi felç olmuş durumda şu anda. Yani sadece formal olarak akademi. Ve bu şey, yani ne matematik yapıyorlar, ne fizik yapıyorlar, ne tarih yapıyorlar, ne biyoloji yapıyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar. Yazdım ben şeyde, o yayınladılar. Yani henüz başlangıç gibi görünüyor birçok üniversitede durum, birçok bölümde durum, felsefe için de öyle. Yani eğitim olarak şu an bu biraz şey gibi görünüyor, çok ağır bir problem gibi görünüyor. Yani bu total bir dönüşüm gerektiren bir şey. Yani Türkiye kültürel olarak zaten Batı'nın bir müsveddesi haline geldi. Ve de kendi içinde de bir şeyi yok. Bunu yani bilmiyorum, bir yerden kıracağız. Çünkü biz de insanız. Biz de olmasa bizim de kendimize saygımız var, gururumuz var, onurumuz var ve bu kültür bunu ayaklar altına alıyor. Yani örnekleri çok, yani adam yetiştiremiyoruz. En son orada çapulcu gibi şey yaptılar işte. Yani davrandılar ki adını vermeyelim çünkü kayıtlara giriyor biliyorsunuz. Yani bu bu kültürün yarattığı bireyler de o kültürün göstergesi. Adını vererek söyleyeyim, bakın başbakanımız olan insana, yani bu adam tehdit ediyordu, şiddetten söz ediyordu yıllar önce, şimdi ülkenin şeyi oldu, yani hükümetinin başkanı oldu ve bu kültür bunları şey yapabiliyor, üretebiliyor ve tabii ki kendi ürettiğini kendi yöneticisi olarak ya da yasamacısı olarak göndermeyi tercih ediyor ve işte bez parçalarıyla bilmem türbanlarla falan kültür yapıyorlar bunlar. Bir kırmamız gerekiyor ve kıracağımızı biliyorum. Ama sadece soyut bir şekilde kıracağız diyerek de bu kırma işi gerçekleşmeyecek. Çok kötü karakterler yetiştiriyoruz. Yani çok
trajedi yaşayarak kırılacaksa o zaman
valla trajedinin içindeyiz şu anda.
Yani tabii. Hep bir nesil gidiyor, hep bir nesil yok oluyor. Evet. Yani 10 senedir bir nesil yok olan bir ülkede yoktur.
Yani şimdi bizim sorunumuz Irak'ın ya da İran'ın sorunu gibi değil. O, Atatürk onu çözdü. Türkiye şeye girdi. Özgürlük kampına atıldı. Modernlik kampına atıldı ve haydi kendi kendini geliştir dendi. Ama bu kültür şey, köle kültürü olduğu için akademilerinde de böyle. Yani herkesin ağzına bakıyor. Yani kendi bir şey yapmıyor. Tabii. Matematik ne altyapı gerektirir, ne üst yapı hiçbir şey gerektirmez. Oturup çalışmayı gerektirir. Bir tane matematikçi yok. Felsefe öyle. Yani ve bu tembeller bu sefer çalışanları şey yapıyorlar. Hasetle karşılıyorlar ve o bizi kösteklemeye çalışıyorlar. Evet. Yani normal tepki de zaten yapmaları gereken şey de o. O bir yerden kırmak zorunda şeyin. Yani çalışarak romancımız yok. Şairimiz yok. Yani hepsi politize oldular, hepsi solcu oldular ve nefret yazıyorlar. Yani bu nefretle sanat olmaz. Ve politikada, ideolojide %100 nefret bileşeni var. İdeolojik şiir, ideolojik resim, ideolojik film şey demek. Sanatın kendi kavramına aykırı olması demek.
Rusya, yani, komünizm dönemindeki bütün sanatı çöpe attı, hiçbir şey üretemedi.
Tabii, yani... Onlar da işte biraz şey bulabilmişler. Yani o yapabildikleri evet yapabildikleri ölçüde ve yine de onlar da frenlenmiş. Prokofiev, Shostakovich falan. Şimdi özgürlük kurtuluş. Bizde o özgürlük var. Yani o özgürlüğün farkına varmamız gerekiyor. Yani bu zaman olacak. Dedik bir ilkenin bildirilmesi, o ilkenin o kültürde hemen yayılması ve edimselleşmesi demek değil. Bu bazen 10 yıllara Hegel şey örneğini veriyor, o önemli bir örnek. Hristiyanlık köleliği olumsuzlayan bir ilke kapsıyor. Hı hı. Yani insanların Tanrı karşısında eşitliği ilkesi. İsa bunu düşünüyor ya da İsa'nın kavradığı bir şey bu. Ve Hristiyanlığın doğuşuyla köleliğin kalkışı arasında yüzyıllar var. Çünkü o bilincin, yeni kavramın insanların bilincine yayılması, kabul edilmesi, eskisini yıkarak onun yerini alması bu zaman olan bir şey. Yani şeyi düşünün, tüm insanlar eşittir ya da kölelik doğal hakka aykırıdır. Bilinci İsa ile geldi diyelim ki daha önce var aslında, Stoacılarda da var. Ama o İsa'yı sıfır noktası olarak alırsak, Bizans İmparatorunun, Roma İmparatorunun, onu kabulü, yani ilk Roma İmparatoru şey, Hristiyan Roma İmparatoru, 400 yılda şeye kadar yayılmış demektir ki, hala o bütünüyle herkesi kucaklıyor olması anlamına gelmiyor. Yani daha sonra da devam ediyor ve her neyse, bu şey, ilke, önemli olan ilke. İlke geldikten sonra onun anlaşılması, yayılması, edimselleşmesi, o artık şey, olanaklı bir ilke.
Rönesans'ta köleliğe karşı bir tavır koydu mu ki ben hiç rastlamadım. Jean-Jacques Rousseau vesaire ancak bunlar şartlar.
İşte kilise, orada reformasyon diyorsunuz değil mi? Evet. Reformasyon şey değil, yani... Kilisenin kendi içindeki bir sorunun çözülmesiydi. Boş inançların kaldırılmasıydı. Ve reformasyonda da şey var. Şimdi bunlar şey, biraz tarihsel olguları da dikkate almak gerekir. Yani örneğin Luther'in şey olduğunu söylüyorlar. Antisemitik şeyleri var.
Aynı zamanda Türkler'e de karşı.
Yani olabilir. Evet. Ve ama bu onun ilkesinin etkisini ve sonuçlarını değiştirmiyor. Yani Luther inanç için dışsal bir yetki gerekmiyor. Din adamlarının araya girmesi gerekmiyor. Bilmem ayinler, bilmem iyi işler, hayırlar, şunlar bunlar falan gerekmiyor. İnanç doğrudan doğruya bireysel duyunçla, bireysel duyguyla Tanrı arasındaki bir ilişkidir dedi ve o yeterli. O Luther. Gerisi antisemitikmiş, Türklere karşıymış. Onların pozitif olarak şeyle öğretili hiçbir ilgileri yok. Çünkü o dünyayı dönüştürmeye başlayan ondan sonra o ilke, o ideal. Yani insanın Tanrı karşısında aracısız olarak onun
yani
pratik...
Hak kavramı orada mı başlıyor?
Orada duyunç kavramı başlıyor. Hak kavramı, tabii ki duyunç kavramı hak kavramının bir şeyi. Orada insanın İnanç hakkı doğuyor aslında. Yani benim aslında reformasyonun konumuzla ilgili olarak anlamış şu. Kimse benim duyuncum üzerinde hak iddia edemez. Duyuncum %100 bana aittir. Reformasyonun şeyi bu, kavramı bu ve bu kavram Katolikler tarafından bilinmediği ve anlaşılmadığı ve reddedildiği için tarihsel olarak ölü kaldılar onlar. Katoliklik öldü reformasyondan sonra. Bugün geri kalan Katolik kültür, yani anti-reformasyon yapıldı, karşı reformasyon oldu. Katolikler kendilerini sağlamlaştırdılar vesaire. Ama bugün baktığınız zaman İspanya, İrlanda, İtalya vesaire bütün bunlar kendilerini belli ölçüde modernleştiriyorlar. Ama o modernleşme onların Katoliklikten uzaklaşmaları pahasına olan bir şey oluyor. Ve bakın Avrupa'ya, Polonya'dan... Evet, Polonya'dan İrlanda'ya kadar Katolik kültürün ya da Katolik ülkelerin durumunun ne olduğunu, yani reformasyonun etkisini oradan anlayabiliriz.
Yani günah çıkartma yok protestanlar.
Yani orada bireyle Tanrı arasında hiçbir faktör girmiyor, hiçbir insan girmiyor. Din adamları sınıfı yok. O bireyi kurtardı. Yani birey artık orada kimseye hesap vermek zorunda değil, hiç kimseye. Eğer yasaları çiğnerse tamam, yasalara hesap verecek. Ama onun dışında herhangi bir dinsel yetkiye hesap vermek zorunda değil. Galileo o engeli aşamadı. Yani genel olarak orada Katolik kültürün ne olduğunu anlamak için, evet, Katolik kültürün etkisini anlamak için birkaç örnek yeterli. Yani kilisenin dogmalarıyla bilimin çelişmemesi gerekiyor. O şey demek, bu kültürde insan cahil kalacak demek. Öyle yani, Katolik kültürde öyle oldu. Bazı bireyler kendi ya da belli durumlarda kural dışılar var. Yani Marconi oradan çıktı, Fermi oradan çıktı, değil mi? İtalyan bunlar yani, ve pek çok İtalyan sanatçı var. Ve ayrıca başka şeyler de var. Matematikçiler ya da, yani bu bir ilkenin, Katolik ilkenin o kültürü şey gibi böyle mum gibi belirliyor olması anlamına gelmiyor. Ama genel olarak şey açık. Çok zorlaştırıyor ve çok engelliyor. Ama kuzeyde, Hollanda'da, İngiltere'de, İskandinavya'da vesaire hiçbir dinsel yetki kalmadı. Orada da din ortadan kalktı demek değil bu. Ateizm demek değil. Protestanlık. Ama bireyin hem moralini, ahlakını şey yaptı. Şimdi ahlak bölümünde ona geleceğiz. Ahlak erdemle tabii ki birinci dereceden ilgili bir şey ve erdem ve özgürlük arasındaki ilişki bizim için en özel şey. Dünya tarihi için de özel, insanlığın karakteri için de özel olan şey ve reformasyonun Avrupa'ya verdiği en büyük şey o. Karakter belirlenimi o. Çünkü karakter ancak özgür insanda gelişebilir. Özgür olmayan insan, köle a priori karaktersizdir, erdemsizdir ve onun erdemli gibi görünmesi sadece bir görüntüdür. Onları inceleyeceğiz.
Şimdi ancak özgür ortamda olur.
Evet. İşte o şey, o yüzden zaman gerekiyor. O yüzden tinin tarih içinde gelişmesi gerekiyor. Yani yoksa eğer ilke ortaya çıktığı anda İsa bütün insanlar Tanrı'nın çocuklarıdır dediği zaman bunu herkes anlamış olsaydı 1000 yıl kazanırdı insanlık. Ama o 1000 yıl ya da 2000 yıl o ilkenin aptal insanların bilincine girmesi için harcanıyor. Çünkü görünge bilimden hatırlayın. Her bilinç kendi biçiminin gerçek olduğunda diretiyor. En değersiz, en sapık, en şey bile, düşük bilinçler bile, bilinç biçimleri bile kendilerini gerçeğe karşı şey yapıyorlar. Hazır direniyorlar ve kollamaya çalışıyorlar. Yani bu şey, işin doğası böyle.
Ama yine kullanamıyor mu aynı şey? Yani her şey hala daha farklı bir şey diyorlar. Yani dini alet edilme durumu hala daha var.
Var tabii.
İnancı kabul edilmiş değil. Altında
elbette
farklı
değil.
Farklı şeyler yürütüyor.
Tabii. Yani bu halk ne kadar eğitimsizse o kadar geçerli.
Eğitimli olup da bu işi yanlış uygulamalar da var ama.
Ama bu eğitim zaten şey... Bu eğitim değil, moral eğitim. Moral eğitim. Yani bu matematiksel eğitim değil.
Üniversite mezunu.
Evet, matematiksel eğitim değil bu. Pozitif eğitim değil, moral eğitim. Ve moral eğitim özgürlük de olabilen bir şey. Ancak özgür bir insan karakterli olabilir. Özgür olmayan, başkasına bağımlı olan, başkasının denetimi altında olan insan şey değil, a priori güvenilecek biri değil. Şey.
Duyarsan çok sert. Ama ahlakı düşükse.
Evet.
Yani o her ne kadar otorite sahibi olsa da özür değil mi demek?
Evet. Yani köleler pozitif bilgi edinebiliyorlar ya da pozitif bilgi üretebiliyorlar. Düşük.
Çok düşük ya da nispeten daha düşük. Yani bilgisiyle ahlakı doğru orantılı değil.
Evet.
Şimdi o zaman bu sizin söylediğinizden yola çıkar. Demek ki bu adam özgür değil.
Değil.
A priori köle.
Evet. Ve o yüzden dedim köleler şey olabiliyorlar. Pozitif bilgi edinebiliyorlar, üretebiliyorlar da. Yani o... Geleceğiz bu noktalara. Sadece şu an üstüne şey yapıyoruz. Yani kısaca bir değiniyoruz. Çünkü bütün bu konu son derece şey anlamlı. Yani daha öncekini de anlamlandırıcı, daha fazla anlamlandıracak olan bir alan bu. Ahlak felsefesi alanı. Törellikte değiliz. Ahlak alanındayız ve onun ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Ahlak alanında anlayacağımız en önemli şey, söyledik. Daha en başta ilk satırda Hegel söylüyor zaten. Ahlaksal duruş noktası salt kendinde değil ama kendi için sonsuz olduğu ölçüde istencin duruş noktasıdır. Kendi için sonsuz olmak ne demek? Sonu nicel sonsuzlukla ilgisinin olmadığını söyledik. Sonsuzluk demek şey demek. Felsefe yanlış gelmiyoruz değil mi? Felsefe. Tiyatro değil. Salon B'si burası. Evet, o karşı taraf galiba. Salon, evet, o orada. İsterseniz ara verelim çünkü 8.30'da o taraf başlıyor ve orada çay var.
Öyle mi?
1 liraya falan veririz dediler. Tiyatro. Ve haftada bir kere yapılmak üzere. Can Beatrice.